Şu andan itibaren hatlarımız açık. 1300 799 626 arayabileceğiniz numara veya mesaj gönderebileceğiniz numara 0429 99 62 63. Levent Efe ile yapacağımız Avustralya gündemine ilişkin sohbete sizler de katılabileceksiniz. Bu telefon numaralarını arayarak veya mesaj göndererek. Merhaba Levent Bey.
Merhabalar.
Levent Bey, biraz önce Kuzey Hastanesi'nden bahsettim, Northern Hospital'dan. Orada eskiden işler iyi gitmiyordu. Sonradan ne olduysa bir şey oldu. Şimdi her şey iyi ve eyalet hükümeti de epey bir para ayırmış. 7 katlı bir bina yaptırıyor oraya. Yeni bir hastane oluyor. Aynı şey aslında okullarda da geçerli. Bazen duyuyoruz ki bir kötü ün salmış bir okula hükümet bir çok parlak bir müdür atıyor ve 2 yılda o müdür oranın bütün kaderini değiştiriyor. Okulun tekrar saygınlığını kazanıyor. Öğrencilerin okula devamı artıyor. Böyle bir hoş şeyler de oluyor doğrusu. Böyle kötü ünlenen okullar birdenbire iyi hale gelebiliyor.
Evet, böyle hastane ve okul gibi devlet kurumlarında artık bu performance indicator gibi, yani performansa dayalı promosyon türü uygulamalar artık iyice yerleşik halinde. Onun için Epworth Hospital'da zaten başlangıçta çok küçük yapılmıştı. Sadece 2 katlı, o arazinin büyüklüğüne rağmen büyük bir yer yapılmamıştı. Belli ki ilerisi için projeler hazırlanmış. İşleyişin düzelmesi de belli ki bu performanstaki dikkat sonucu, işte hükümet tarafından çeşitli önlemler alınarak kamuoyuna yansıtılmayan pek çok önlemlerle daha iyi işler hale getirilmiş. Bu da tabii çok sevinci.
Evet, bilmiyorum daha önce ilk bölümü dinleyebildin mi? 162 milyon dolar ayırmış eyalet hükümeti, 7 katlı hastane yapıyorlar oraya. Kapasitesi artacakmış.
Tabii Melbourne'un nüfus yoğunluğu kuzeye doğru, kuzey koridorunda giderek artıyor. Toplumumuzun da yoğun olarak yaşadığı bölgelerde giderek bir nüfus artışı söz konusu için böyle bir dengeleme haliyle gerekiyor.
Evet, sorularımıza Ertuğrul Bey'in sorusuyla başlamak istiyorum. İkinci bölümle başlamak istiyorum. Şehrinizde uzun zamandır yayın yapan Turkish Report gazetesinin yokluğu nasıl hissedilecek diyor Ertuğrul Bey, Sydney'den yazmış. Gazetede hepimizin bir parmağı, bir katkısı oldu, özellikle de senin tabii.
Evet, yani daha önce ben Turkish Weekly gazete olsun, Turkish Report gazetesi olsun yoğun bir şekilde katkıda bulundum. Toplumumuzun medya ihtiyacı açısından parayla satılan gazeteler belli bir açığı kapatıyordu. Onun dışında başka gazeteler de vardı ama genel Avustralya ve dünyada gördüğümüz üzere basılı yayınların, basılı süreli yayınların önemi gitgide azalmaya başladı. Masrafı karşılanamaz hale gelmeye başladı ve öteki medyaların daha güncel, daha esnek, daha kıvrak ve pek çok medya unsurunun devreye girmesiyle haliyle basın yayınlarında yavaş yavaş bir şekil değiştirmesi gerekiyor. Bu bizim yayınlarımızda böyle kapanması biraz eşyanın tabiatına paralel bir şekilde gelişti diyebilirim. Ama toplumumuzun her bakımdan medya ihtiyacı zaten devam ediyor. Türkçeyi bu ülkede en iyi şekilde yaşatmak için en yoğun çabayı hepimizin harcaması lazım. Buradaki elektronik medya SBS olduğu gibi, onun dışında sosyal medyada, öteki web sitelerinde, yani bu konuda çalışma yapmak isteyen herkesin Türkçe dilini özellikle bir numaralı gündemi olarak olduğunu düşünerek medyada çalışmaya devam etmesi çok güzel bir şey olacaktır.
Evet, dinleyicilerimizi yanıltmış olmayalım. Turkish Report gazetesi kapanmıyor. Kağıda basılı halden internet üzerinde çıkmaya devam edecek ve yanlış hatırlamıyorsam 25 yıldır çıkan bir gazeteydi. Geçen hafta son kağıda basılı sayısını tamamladı. Bundan sonra internette çıkacak. Ertuğrul Bey'in ilk bölümüne geliyorum sorusunun. Levent Bey, federal hükümetin dün yaptığı eğitimle ilgili açıklamalara ne dersiniz diye soruyor Ertuğrul Akgül Bey, Sydney'den.
Gonski açıklaması gerçekten beklenmedik bir çark edişti diyelim. Gonski eğitim modeli bilindiği gibi Julia Gillard zamanındaki sondan bir önceki İşçi Partisi hükümeti tarafından gündeme getirilmiş, uygulamaya kısmen girmiş, ondan sonra Abbott hükümetinin tarafından durdurulmuştu. Ve açıkçası İşçi Partisi dün hazırlıksız yakalandı. Gonski, özellikle David Gonski'yi de yanına alarak ve Liberal Parti'nin gerçekten liberal kanadından, merkeze yakın kanadından bakanı Simon Birmingham'ı da yanına alarak birden bu açıklamayı gündeme getirdi Malcolm Turnbull ve Gonski raporunun ufak tefek değişikliklerle tekrar eğitimde bir numaralı kriter olacağını ilan etti. Ki bu da bilindiği gibi okullara genel bir çerçevede ödemek yapmaktan ziyade okullardaki öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik olarak devlet fonlarının yönlendirilmesi konusunu gündeme getiriyor. İç Partisi'nin tabii hazırlıksız yakalanması biraz böyle karşı çıkışlarındaki bence anlamsız gelen bir tavırla oldu. İşte bu genelde ödemelerin azalması, bazı okulların zor durumda kalacağı şeklinde bir itiraz oldu ama bu açıklamanın en ciddi yanı, şu an ayrıntıları yavaş yavaş ortaya çıkıyor, en önemli yanı özel okullara ve Katolik okullara yapılan fonlarda bir düşüşe gidileceği şeklinde. Yani geçtiğimiz haftalarda işte göçtü, Avustralya değerleri gibi pek çok afaki konularda partisinin sağ kanadında, aşırı muhafazakar kanadında boncuklar dağıtan başbakan nihayet Gonski açıklamasıyla daha merkezdeki, daha liberal kanadada bir hediye vermiş oldu diyelim. Şu anki görünümüyle bu Gonski kararlarından zaten çok fazla para içinde yüzen özel okullara bir de devlet fonları verilmesi zaten belli bir rahatsızlık yaratıyorken bu fonlar da biraz azaltmaya gidecek. Ama politik anlamda onu zorlayabilecek en önemli konu da Katolik okullara gidecek fonların da azalması. Haliyle bilindiği gibi Katolik okullara yapılan yardımın, devlet yardımı genellikle buradaki Katolik nüfusunun nüfuzuyla ilgili bir şey. Onların nüfuzuna ithafen veriliyor ve orada bir takım muhalefet olacağı düşünülebilir. Kaldı ki İslam okulları olsun, öteki dinlerdeki dini ağırlıklı okulların burada bilindiği gibi kendilerini kabul etmesi, devlet yardımını araması hep bu Katolik okulların modeliyle olan bir şey. Tabii onlara da yapılan fonlarda bir azalmaya gidecek mi? Onu da ayrıntılar ortaya çıkınca göreceğiz.
Evet, Katolik okulları bugünden başlamışlar. Bizi hedef alan bir karardır diye.
Hemen itiraza başladılar. Evet. Haliyle bilindiği gibi Katolik kesim şu an en büyük dini kesim. Nüfuzları çok önemli ama hükümetin de buna karşı eminim önlemleri hazırlanmıştır. Orada bir uzlaşı yoluna gidilecektir. Yani dünkü açıklamayla Gonski'den geri adım atılmayacağı umudunu taşıyor herkes. İşte bir takım dengeleme sağlanarak bunun geçmesi sağlanıyor. Kaldı ki Yeşiller de Senato'dan bunun geçirilebileceği, onların onayı olduğunda zaten geçecektir. Onay verebileceklerini ima ettiler. Tabi bu arada işte hükümet Katolik kesimde Yeşiller arasında ikisini de kırmadan bunu geçirmenin yolunu bulacak.
Evet. Spor yapma alışkanlığı, ne bileyim yürüyüş yapma, egzersiz yapma alışkanlığı konusunda araştırmalar
evet.
var.
Fairfax gazeteleri bunu geçtiğimiz günlerde yaptı. Önce Sydney Morning Herald Sydney'in semtlerine göre yetişkin kesimin aynı zamanda bir de çocukların egzersiz alışkanlıkları ile ilgili bir semtlere göre bir dağılımı açıkladı ve dün de Melbourne'ın semtlerine göre bu açıklandı. Tabii toplumumuzun oturduğu semtlere göre baktığımızda pek karnemizin iyi olmadığını görüyoruz. Melbourne'da insanların egzersiz yapmadığı ilk 5 semt Meadowhights, Roxborough Park, Leilord, Tunstown, Campbellfield ve St. Albans. Yani neredeyse bizim toplumumuzun haritası gibi bir şey. Sydney'de ise Canley Heights, Fairfield, Cabramatta, Blacktown gibi bir sıralama var ama Auburn'da bu ilk ona giriyor neredeyse. Yani Auburn ve Meadowhights'ta nüfusun %77'si hiç ya da çok çok az spor yaptığını ifade etmiş. Yani bunun imkanlarla bir ilgisinin olduğunu düşünemiyor insan. Gerçekten bu iki büyük şehrimizde de neredeyse her semtte canı isteyenin, spor yapmak isteyenin ulaşabileceği ucuz ya da bedava her türlü imkan var. Parklar var, yürüyüş yolları, bisiklet yolları, yakında yüzme havuzları, çocuklar için her türlü olanak. Bunun nedenlerini sosyologlar nasıl açıklayacak onu önümüzdeki günlerde göreceğiz ama en azından dinleyicilerimize bununla bir hatırlatma olarak gündeme getireyim istedim.
Yani televizyonun başından kalkıp çıkıp ne bileyim iki sokak ötedeki bahçede gölün kenarında veya çevresinde bir iki tur yürüyüş bile değil mi çok şey?
Tabii. İnsanların yaşlarına göre, hastalık durumlarına göre herkesin yapabileceği bir şey var. İşte arabaya daha az binerek, daha çok yürüyüş yaparak, asansörleri az kullanarak, bahçede egzersizler yaparak bunu her zaman gündelik hayatına bunu entegre ederek yaşamak mümkün ve bunun sağlığımıza katkısı çok çok büyük olacak. Onun için bunun gerçekten toplumumuzun gündeminde bir hatırlatma olarak yer alması bence faydalı olacaktır.
Melbourne'da zaten var ama Sydney'de bir ikinci havaalanı yapılması söz konusu.
Sydney'deki ikinci havaalanı tam bir yılan hikayesi tabii. Neredeyse 40-50 yıl önce böyle bir şey gündeme getirilmiş. O günden bugüne devamlı gündemde tutulan bir şey. Bilindiği gibi Sydney'in ana havaalanı hem şehrin neredeyse çok içinde, İşte iniş kalkış pistlerinin durumuna göre semtlere rahatsızlık veriyor ve genişleme imkanı bulunmayan bir yer. Mahalleler ve deniz tarafından sınırlanmış durumda ve kapasite gerçekten zorlanıyor. Yani uçan insan sayısı, uçaklar inip kalkan uçaklar arttıkça Sydney'de gerçekten bir patlama noktasına doğru gidiyor. Ancak bu ikinci havaalanı geçtiğimiz hükümetlerde 80'li 90'lı yıllarda devamlı gündemde olmasına rağmen bir türlü yapılamadı. Yeri 3 aşağı 5 yukarı tesis edilmiş durumda. Orada da bir takım yerel itirazlar olmasına rağmen Badgerys Creek'te yer tespit edilmiş durumda. Şehre uzaklığı anlamında son derece makul. Dünyanın büyük şehirlerindeki gibi bir şehrin biraz dışında bir havaalanı olacak. Umarız bu havaalanı yapılınca mevcut havaalanında yükünü bir hayli azaltıp şehrin içindeki o iniş kalkışları da azaltır. Ancak bunun finansmanı için çok ilginç bir durum vardı. Bilindiği gibi Sydney ve Melbourne'ın ana havaalanları 15-20 yıl önce özelleştirilmiş. Belli kurulmuş bir şirket tarafından yönetiliyor. Devlet bundan elini çekti ama hepimizin orada yolcu uğurlamaya giden hepimizin bildiği gibi arabanızı orada park ettiğiniz zaman yanıyoruz. Eliniz yanıyor. Çünkü Avustralya'nın en pahalı otoparkları bu iki havaalanında. Çünkü havaalanları ya da orada havaalanında bir dükkan kiralamak isteyen toplum üyelerinde bildiği gibi havaalanı ile ilgili her şey çok çok pahalı. Çünkü bu özelleştirmeden beri ancak evet, öyle kurtarıyorlar kendilerini. Ve Sydney'in ikinci havaalanında birinci havaalanının yapması için bir teklif sunuldu ve bu teklifi çok uzun süredir taslaklıyorlar ve geciktirdiler teklife cevaplarını ve dün açıklandı. Sanıyorum belki gün Sydney Havaalanı Konsorsiyumu Badgerys Creek'le ilgilenmediğini, bunun kendi işte hissedarlarını zorlayacağını ve bu işe girişmeyeceğini resmen hükümete bildirince federal hükümet derhal düğmeye bastı ve tamam siz yapmıyorsanız biz yapacağız. Bu sonuçta bir ülkenin gelişimi için çok ciddi bir altyapı yatırımıdır. Siz yapmıyorsunuz, biz yapacağız şeklinde düğmeye bastı. Özel sektörün kalkısı da şu ya da bu şekilde devreye girecektir. Ama en azından bu açıklamanın yapılmış olması bile son derece sevindirici. Umarız tam kapasiteyi karşılayacak geniş çaplı bir havaalanı yapılır orada.
Evet, özel sektör ilgilenmediğini tam olarak açıkladıktan bir gün sonra yapılmış. Bu
hükümet
yeni...
de hazır mı?
Evet, hazırdı anlaşılan.
Burada bundan kaynaklanan başka ihtiyaçlar da ortaya çıkacaktır. Bu havaalanının şehre bağlantısı, demir yoluyla güzel bir bağlantı yapılması lazım. Birbirine iyice yakın olan Sydney'deki Canberra'nın, daha sonra Melbourne'ın, Brisbane'ın, yani Güneydoğu sahilimizdeki bu büyük şehirlerin bağlantısı, bir türlü gündeme gelmeyen bağlantısı, hızlı tren. Umarız bu havaalanıyla da bu tür ihtiyaçlar gündeme gelecek ve havaalanıyla entegre bir şekilde o bağlantılarda geleceğe yönelik yatırımlar olarak tekrar ülke gündemine gelecektir diye umuyorum.
1300-799-626 arayabileceğiniz ve sohbetimize katılabileceğiniz telefon numarası, 0429-99-62-63'te mesaj gönderebileceğiniz telefon numaraları. Melbourne'dan Osman Bey diyor ki, Levent Bey, biraz önceki egzersiz konusuna değinmiş. Bana bir tane bedava spor organizasyonu söyleyebilir mi Levent Bey? Arka bahçede DVD izleyerek yapılan spor egzersizlerinden bahsetmiyorum demiş. Bedava spor organizasyonu derken neyi kastetti acaba?
Egzersiz ve spor konusunda uzmanların söylediği şey, yapabileceğiniz, zevk aldığınız, hayatınıza uydurabildiğiniz sporu yapın şeklinde bir uyarı var. Yani gündelik hayatımıza işte ya da vücudumuzun durumuna göre, hastalıklarımızın durumuna yüzebiliyorsak havuza gitmemiz, işte yürüyebileceksek yürümemiz, bisiklet ya da organize sporlarda, yani ne yapabiliyorsak onu yapmamız lazım. Bedava spor deyince de onun da imkanı haliyle gani gani var bu ülkede. Bisiklete binmek isteyen için bisiklet yolları bir hayli var. Parklar, yürüyüş yolları, hepsi bizi bekliyor. Onun için fazla inceleyip sık dokunmadan bir an evvel hepimizin ciddi bir şekilde spor yapmaya başlaması lazım, onu diyebilirim.
Bir başka konu, bu Adani'nin Queensland'da yapmak istediği büyük kömür madeni ve bu kömüre Westpac kredi vermedi.
Kredi vermedi ve hükümet Westpac'i içerledi. Ya niye vermiyorsunuz? Yani yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili eğilimiyle bilinen, bu konuyu yatkınlığıyla bilinen Malcolm Turnbull bilindiği gibi başbakan olunca birden kömür sevdalısı kesiliverdi. Partisinin muhafazakar kanadı gibi şu an dünyada artık kömür bir yana itilirken Suudi Arabistan bile güneş enerjisi konusunda yatırım yapacağını, bu konunun çok ciddiye alınacağını açıklıyorken, yani petrolün neredeyse sudan ucuz olduğu Suudi Arabistan bile böyle düşünüyorken, Avustralya'da hala kömürden enerji üretimi ya da yeni kömür madenlerinin açılıyor olması, hükümetin bu konuya teşne olması gerçekten o ırmakların akışına karşı bir durum. Yani genel dünyadaki anlayışın çok tersinde bir şey. Bilindiği gibi Adani isimli bir
büyük bir Hint firması galiba.
Bir Hint firması Queensland'de bir maden başlatmak istiyor ve bunun denize ulaşımı da tam Great Barrier Reef'in oralarda olacak. Aradaki bağlantı için hükümetten oraya bir demiryolu yapılması için işte 1 milyar dolarlık bir sübvansiyon istiyorlar ve her türlü avantajı istiyorlar. Bu kömür doldurup götürülecek. Yani Avustralya'ya ne kadar katkısı olacak, ne faydası olacak ve Great Barrier Reef'in zaten artık iyice ortadan kalkmakta olan Great Barrier Reef'e ne kadar büyük zarar olacak, dünyada küresel ısınmaya ne kadar zarar olacak, bunlar zaten devamlı gündemde olan konular. Ve pek çok konuda olduğu gibi burada da yenilenebilir enerji kaynakları konusunda hükümetlerin yapmadığını piyasa yapıyor. Şu an Avustralya'da Adani'ye ve öteki kömür, yeni kömür madenlerine kredi verme konusunda 4 ana banka elini çekti. En son dediğiniz gibi Westpac ilan etti Adani'ye kredi vermeyeceğini. Yani hükümetten yapmadığını piyasa zaten yapıyor. Yani piyasa demek piyasada görüyor geleceğin yenilenebilir kaynaklarda olduğunu, işte hidro, güneş enerjisi ve rüzgar gibi kaynaklara yatırım yapılması gerektiğini piyasa söylüyor. Onun için hükümetin attığı bu aşırı muhafazakar, artık gerçeklere aykırı uygulamalarda sanırım piyasanın cevabıyla yavaş yavaş yerine oturacak. Gerçekten bu konuda anlayışın değişmesi lazım.
Bir konu daha var. Bu evet. Bir jenerik ilaçlar, bir de orijinal ilaçlar diye bir şey var ve bunların doktorlar tarafından yazılışında bir hastayı zor durumda kalma ihtimali olan bazı durumlar var. Bu konuda neler söyleyebilirsin? Evet, ucuzunu alalım jenerik, derken ilacın ucuzunu alalım derken acaba evet, zarar mı veriyoruz
devlet,
kendimize?
Özellikle kamunun cebinden çıkacak ilaç harcamalarında hiç olmazsa biraz indirime gidebilmek için, biraz masrafları kısabilmek için belirli ilaçların işte ucuz olanını, jenerik dedikleri daha çok ucuz olanı konusunda tabip odalarına, doktorlara baskı yapıyor diyebiliriz. Artık yeni en son açıklamalarda da yine bu gündeme geldi. Bunun tabii gündeme geliş şekli eleştirilebilir. Yani bu kadar hükümetin vergi toplamadığı, işte kamunun gelirlerini artırabileceği pek çok yol varken böyle şeylere ağırlık vermesi eleştiriliyor haliyle. Doktorlar bilindiği gibi daha fazla doktor günümüzde artık bir ilacın bir firma tarafından konulmuş adı yerine reçeteye o ana maddesini yazıyor ve eczacı da o ana maddeye göre veriyor veya da en ucuz olanı veriyor. Burada tabii sıkıntı şurada, hastaların bilgilendirilmemesi durumunda bu sıkıntı yaratabilir. Yani bir hasta orada yazılı olan şeyin zaten almakta olduğu olan ilacın olduğunu fark etmeyip gidip bir tane daha alıp aynı ilaçtan iki kere alması gibi sakıncaları var. Burada görev biraz da hekimlere düşüyor. Pratisyen hekimler olsun, uzman hekimler olsun. Bu yazdığı jenerik reçetelerde bu konuyla ilgili hastaya bilgi vermesi sanıyorum bu sıkıntıları da önleyebilecektir.
Evet, ben gittiğim doktorlardan hatırlıyorum. İşte ben şunu yazıyorum ama eczaneye gittiğinde bunun işte daha ucuzunu, jeneriğini de verebilirler. İkisi de aynı şey, merak edecek bir şey yok. Yani bu olmasa o da aynı şeyi görür falan diye. Aslında tabii doktorların tabii uyardığını ben hatırlıyorum doğrusu.
Tabii. Yani iyi doktorlar her zaman zaten hastasına o zamanı ayırıp o bilgiyi verir. Bu her zaman bildiğimiz bir şey. Aynı görev eczacılara da düşüyor. Eczacıların da hastaya bilgi verip hani o an gündelik sıkışıklıktan dolayı alelacele ilaçları vermek yerine orada bilgilendirmesi de önemli bir şey. Tabii toplum üyelerimizde böyle kendilerine bilgi veren hekimlere ve bir bilgi veren eczacılara gitmesinde her zaman fayda var. Bu arada geçtiğimiz günlerde birkaç hafta önce bilindiği gibi Queensland'de sellerden dolayı bu programda da konuşmuştuk. İşte sebze meyvenin evet, fiyatlarının artacağı konusu bu hafta piyasaya vurdu. Zaten genelde piyasa bir şeyin fiyatının artabileceği konusunda bir laf ortaya çıkınca kimse bu fırsatı kaçırmıyor. Manava sebze meyve almaya giden toplum üyelerimiz bu hafta fark etmiştir. Queensland'deki seller.
Debi kasırgasının ucu geldi, bize dokundu diyorsun.
Ucu geldi. Fiyatların artışıyla. Hepinize hayırlı olsun bu da.
Evet. Çok teşekkürler Levent. Bu haftaki açıklamaların, görüşlerini bizlerle paylaştığın için.
Ben teşekkür ederim.